Ayrım 3.
Bir başka gün, örneğin 5-9-1991'de Rusya Halk Meclisi gibi hiçbir küme, sınıf, parti, devlet yararı insan hak ve özgürlüklerinin üstünde olamaz diye karar alır halk. Resmi ideolojisi olan yanlı devletin çökmesinin nedenleri yalnızca hastalıklı büyüyüp hızlı yaşlanması ve zorbalaşması değildir. Bir nedeni de resmi ideolojinin Newton'un atalet yasasına boyun eğerek güçsüzleşmesidir. Çünkü o ideolojiye inananlar zamanla gevşerler, düşünceyi yenileme hastalığına yakalanırlar. Her şey dili geçmiş zamanda kalır, ufalır, güdükleşir. Karşıtı olmadığından kendi içine kapanıp büzülür, melankolikleşir, sloganlaşır. Yandaşları da zamanlarını maç seyretmekle, tırnak bakımıyla geçiren, sedire yan gelip yatmış aydınlar olup çıkarlar. Görülüyor ki tümelci devlet eninde sonunda kendi baskı tekniğine yenik düşmeye yargılıdır. İyi ama ne geçecekti ve geçmiştir. O ünlü tekin yerine. Çoğul anlatımla hem berikiler ve hem de berikilerin yanı sıra unutturulmaya çalışılan, sürgü torlanan ötekiler. Çünkü sosyal ve kültürel başkalıklar, farklılıklar, ayrılıklar aşılamaz değerlerdir. Ne zaman aşılmaya kalkışılsa, halk örs olmaktan çıkıp çekiç olur, kargaşa doğar. O yüzden yeni rejim bu değerlerin aşılmazlığını, dolayısıyla berikilerle ötekilerin her türlü varlıklarını benimsedi. Böylelikle çoğulcu demokrasiye, farklılıklar demokrasisine ulaşıldı. Dendi ki başka başka olanlar birbirlerini ve farklılıklarını yok etmeden bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine M. Hikmet yan yana yaşasınlar. Böylece çoğulcu demokrasi genel irade içinde bu farklılıkları kurumsal güvenceye bağlayan biricik çare ve en sağlıklı rejim olmakla kalmadı. Çeşitliliği olabildiğince artarak toplumsal ilerlemenin de dinamizmi oldu. Öbür rejimler yarışı yitirdiler. Fukuyama gibi kimi düşünürlerce bu olgu tartışmayı bitiren tarihin sonu olarak duyuruldu. Devlette, toplumda çoğulcu demokraside mutlaklardan, tabulardan, dinlerden, ideolojilerden arınmış, insanlık teknik etkililiği, siyasal özgürlüğü, kültürel hoşgörüyü, bireyselliği yakalamıştır. Yapılanan bu yeni dünyada demokrasi insanca hakları, bireyin özgürlüğünü ve iktidarın parçalanıp üleşilerek sınırlanmasını sağlamıştır. Her değerin aşılabildiğini insanlara demokrasi öğretmiştir. Değerler aşılamaz olsaydı demokrasi olmazdı. Demokrasi çoğulculuğun politik aracıdır. Demokratik kültür tekelciliği reddeder, teki dışlar. Tekin dışlanması çağcılığın ve demokrasinin ön koşuludur. Demokrasi herkesin özgürleşmesi çizgisinde gelişir. Çeşitliliği olabildiğince arttırır. Yeni bileşimlere doğru yol alır. Bu nedenle üretkenliği, yaratıcılığı, gelişmeyi özendirir. Birbirlerinden ayrı, başka bireylerin ve kümelerin karşıtlığını aynı birliktelikte buluşturur. Çok kültürlülüğü, başkalığı, demokratik hoşgörü çimentosuyla bir arada kılan çoğulcu demokraside devlet, az devlet çok hukuk formülüyle saygınlık, itaat edilirlik katsayısını bireyi özgürleştirdiği oranda artırmış, en güçlü konumuna ulaşmıştır. Onda önce hukuk, adalet imbiğinden geçmiş, devletin gözeleri de böyle bir hukukun kimyasıyla örülmüştür. Ortaya çıkan ürünün örgütsel adı hukuk devleti, sosyopolitik adı ise sivil toplumdur. Tümelci devletler insanı devletleştirirken çoğulcu demokrasiler hukuk devletleri devleti insancılaştırmışlardır. Yoğun bir vurguyla sivil toplum, bireyin öne çıktığı, devletin insan için var olduğu 26-9-1990 Kopenhag belgesi ve bu yüzden hukuk sınırları içine çekildiği, dokunduğu her şeyin hukuka dönüştüğü, her türlü düşüncenin inancı dikeylemesine ve yataylamasına örgütlendiği, birlik içinde çokluğun gerçekleştiği, böylelikle de gelişme dinamizminin yakalandığı bir toplumdur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 25.3.1985 tarihli kararıyla farklılıkları, çoğulculuğu, hoşgörüyü ve düşünce özgürlüğünü uluslararası boyutta resmileştirmiştir. Çağcıl bir demokraside devlet bunları gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Devletin dokunduğu her şey hukuka referansla biçimlenir. Böyle bir toplumda haklar ve özgürlükler geri alınmak üzere devletçe lütfedilmezler. İnsanın öz varlığıyla birlikte doğdukları için yalnızca güvence altına alınırlar. Bunlar devletin taahhütlerinin içeriğini belirler. Söz gelimi devlet, laiklik ilkesiyle inançlar karşısında yansız kalacağını, yasasız suç ve ceza olmaz, yargılanmadan hiç kimse cezalandırılamaz, kurallarıyla zorbaca davranmayacağını taahhüt etmiştir. Bunlar birer üst yasallık, süper legalite ilkesidir, duverger. Buyurgan zorba faşist devlet saydam değildir. Sık sık hikmeti hükümet vesayetçiliğine sığınır. Fransız devriminin 200. yılında Fransız Yargıtayı'nın bir sanat başyapıtı olan ünlü salonunda 6 Ocak 1989'da Başkan Mitterrand şöyle diyordu. Hukuk, adalet hiçbir biçimde hikmeti hükümet denilen nesne adına kurban edilmemelidir. Uzun yıllardır taşıdığım siyasal sorumluluğum döneminde hikmeti hükümet diye bir şeye hiç rastlamadım. Ne zaman ondan söz edilmişse bilmelisiniz ki bu bir başka şeyi gizlemek için uydurulmuş bir bahanedir. O yüzden bence nasıl şovenizm ulusçuluğun batıl biçimi ise hikmeti hükümete dayalı kutsal devlette teknik devletin en batıl türüdür. Böyle bir devlette tartışma rejimin içinde kalmaz, sık sık rejimin üzerine kayar. 1982 Kamçılı Anayasası ülkemizde bu hastalığın başat etkeni olmuştur. Devletin hukuk sınırlarına çekilmesi ve saydamlaşması özgürlük kavramının çok iyi kurumsallaşmasında yoğunlaşır. Devlet de birey de hukuka bağlı kalmalıdır. Hukuku birey hiçe sayarsa anarşi, devlet hiçe sayarsa zorbalık doğar. Çoğulcu demokraside devlet düşünceler, görüşler, inançlar karşısında yansızdır, eşit uzaklıktadır. Aralarında hiyerarşi gözetmez, hukuk da bu yansızlığı ve özgür tartışmayı sağlayan bir barış kaldırıcıdır. B.H.Levy'nin anlatımlarıyla demokratik bir hukuk devletinde devlet düşünsel uyuşmazlıkları hem sindirir, özümser hem de körükler. Az çok kavgacıdır, çelişmecidir. Büyük tercihlerde tartışma kesintisiz sürer. Söz gelimi yasalar ve geçmiş üzerinde sürgit tartışılır. Ölümleri toprakta bırakalım. Eski yaraları deşmeyelim popülizmiyle kekelenmez. Dreyfus davası da Vichy hükümeti de Cezayir Savaşı da hep tartışılacaktır. Batıda 1970'lerde Almanya'da, İtalya'da buna karşı çıkıldı. Sonuç hüsran oldu. Uyuşmazlığa son verme hep şiddet getirdi. Barışın ekildiği sanıldı ama fırtına biçildi. Birleşme olmadı, ayrılık doğdu. Esasen başkalık her zaman karşıtlık değildir. Ama uzlaşma en alt düzeydeki ortak yararı, en çok yarara en yakın biçimde gerçekleştirmek için kimi yararlardan vazgeçmelidir. Çoğulcu demokraside hiçbir görüş sınırlamaya, cezalandırmaya elverişli değildir. Üstelik bu tehlikelidir de. Çoğulcu demokraside herkes, halk söylenmez, homurdanmaz söyler. Hem de yüksek sesle. Bu bir. Çoğulcu demokrasi halkın sağduyusuna, değerlendirme gücüne inanmaya dayanır. Bu iki. Çoğulcu demokrasi kendini karşıt görüşlere bile hoşgörülü olacak ölçüde cömert bir rejimdir. Böyle olmak zorundadır. Cumhuriyet Başyazı 1-2-1996. Nasıl insan vücudu bir oranda yıkıcı mikrop taşımadığı takdirde mikroplara karşı korunma sistemini güçlendiremezse, bağışıklığını yitirirse, demokraside uç akımlara karşı hoşgörü göstermediği zaman rejim bağışıklık kazanamaz. Dahası reddettiği tümelci rejimlere benzeme tuzağına düşer. Her demokrasi tümelciliğin tohumlarını da az çok bünyesinde taşıyarak gelişir. Ancak demokratik hoşgörünün dehasıyla bu tümelci tohumlar yapısal çoğulculuğa zorlanarak evcilleştirilir. Yer altına itilmediği için çekicilikleri yok edilir, etkisizleştirilir. Tarih buna tanıktır. Demokrasi bütün görüşlere açık uçludur. Uçların rejim dışına kayarak güçlenmesi ancak böylelikle önlenebilir. Demokraside toplum için zararlı, tehlikeli, çarpık, sapkın diye görüşler kınanamaz. Özgürlüğü kötüye kullanacakları bahanesiyle karşıt görüşleri susturmak ne devletin ne de kimilerinin hakkıdır. Birikilerin dinleme özgürlüğünün olması için ötekilerin düşünceyi açıklama özgürlüğünün olması zorunludur. Eğer o görüş susturulursa aşırılıkları savunan görüşleri akılcı yöntemlerle değerlendirme hakkından halk yoksun bırakılmış olur. Bu her toplum için çok güvenilir bir savunma aracıdır. Düşünceyi susturmanın bir tehlikesi daha vardır ve şudur. Rejimi demokrasi ilkelerinin değil demokrasi düşmanlarının sindirme yöntemlerinin yönlendirmiş olması. Bu demokrasinin düşmemesi gereken bir tuzaktır. Uçları yasaklama zıt uçların birbirini dengelemesini de önler. Marksistlerin gerici dincilik sözü şeriatçılığı önlemiş, solu hatta Marksizmi güçlendirmiştir. Buna karşılık şeriatçıların, dincilerin Allahsız komünizm sloganı Marksizmi, komünizmi frenlemiştir. Tarihin tanıklığı ve sosyopolitik bilimlerin ulaştığı sonuçlar bunlardır. Bu konuda kendimizden menkul yargılarla zihinsel patinajlar yapmaktan vazgeçelim. Tarihe ve bilime kulak verelim. Bilim kumar oynamaz, yalan söylemez ve iftira etmez. Kimse bilim dışı düşsel dünyalar kurgulamaya kalkışmasın. O yüzden demokrasiye zıt görüşlere hoşgörü gösterilmesini savunanları, çeşitli değer yargılarıyla kınayanlar, düşünce, kanı, inanç kınanmaz diyen anayasa maddesini ve aceleci yargılara gülüp geçen tarihe ters düşmektedirler. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları açıktır. 25.3.1985 Berthold ve 8.7.1986 kararlarına göre çoğulculuk, farklılaşma, hoşgörü, düşünceyi açıklama demokratik toplumun kurucu öğeleridir. 10.10.1977 ve 23.4.1992 kararlarına göre düşünceyi açıklama özgürlüğü asıldır ve insan varlığını geliştirmenin ön koşuludur. 7.12.1976 Hindsight kararına göre düşünceyi açıklama özgürlüğü yalnızca genel kabul gören zararsız düşünceler ya da haberler için değil, devleti ya da toplumun bir kesimini sarsan ya da rahatsız eden düşünceler ya da haberler için de geçerlidir. Türk toplumu yıllardır çoğulculuğu iyi algılayamamanın sancısını bugün de çekmektedir. Bu sancı şudur, tartışma kültürünün ve hoşgörünün gelişmemesi. Tartışmanın etik kuralları vardır. Birincisi şudur. Tartışma yalnızca üretilen düşünce ürün üzerinde yapılır. Konu sınırı budur. Üretilen düşünce ile düşünceyi üretenin bedensel, ruhsal zaafları, iç dünyası, arka düşüncesi, amaçları, güdüleri arasındaki nedensellik bağının keşfine çıkılmaz. Yani düşünceyi üretenin kişiliğine yönelinmez. Argumentum ad hominem. Kişiliğe yönelme tartışmanın çarpıtılması demektir. İkinci kural şudur, yukarıdaki sınırlar içinde kalan tartışmada hiçbir düşünce küçümsenemez, ön yargıyla hemen reddedilemez. Üçüncü kural, sorumlu bir yurttaşın tartışmadan, eleştiriden vazgeçme lüksü yoktur. Eleştiri kamusal ahlakın alanına giren bir ödevdir, bireysel ahlakın alanına giren bir hak değildir. Haktan vazgeçilebilir ama ödevden vazgeçilemez, vazgeçen ödev kaçağı olur. Dördüncü kural, tartışmada kimse yenik düşmez. Tartışma düello değil, kollukyumdur. Tartışmayı bitirmek için bulunmuş olan çoğunluk kuralı, insanın çaresizliğinin bir çaresidir. Çoğunluk görüşünden yana olanlar, bilimsel gerçeklerin benimseyenler, benimsemeyenler oyuyla saptanamayacağını, her an görüşlerini çürütebileceğini unutmamalıdırlar. Beşinci kural, tartışmada içtenlik kuralıdır. Tartışanlar reaksiyoner değil, aksiyoner olmalı. Görüşlerinin yanlış olasılığı bulunan bir doğru olduğunu her an anımsamalıdırlar. Düşünceye kızılmaz, içgüdüsel tepki gösterilmez, metodik kuşkuyla görüşler tartılır. Bu bir nefis eğitimidir, mücahededir. Türk bilimcisi Martin Hartmann, 1909'da Türklerin en büyük yanılgılarının eleştiriye kapalılık olduğunu söylüyordu. Bu kurallara uyulmaz, tartışmacılar akile yunusun topuğunu gözlercesine birbirinin açığını yakalamaya, sırtları hedeflemeye çalışırlarsa, tekil bağımsız düşünüp çoğul tartışmazlarsa, bencil tutkularla yaklaşırlarsa, tartışma yetmezliği hastalığına yakalanırlar. Enerjilerini birbirini anlamaya değil, mat etmeye yoğunlaştıranlar, özellikle kundaklanmaya elverişli ve duyarlı konularda asıl sorunu peçeleyip dışlayarak ve popülizmin sığınağına çekilerek ulusal duyguları kışkırtanlar, tartışanları "bana vatan haini derler mi?" kaygısına itenler tartışmaz. Olsa olsa kirli sözcüklerle sövüşürler. Sövüşme noktasına gelindiğinde artık hoşgörü bitmiş demektir. Çünkü düşünce eleştirisi bir yana itilmiş, kişilik değerlendirmeleri başlamıştır. Bir yıllık zaman diliminde ülkemizde yaşananları anımsayınız. İki şey görürsünüz. Birincisi Türkiye'nin tartışmadığını, sövüştüğünü. Evet, üstlerine yargılanmasını istediği sanıklara vatan haini diyenleri, yabancılara en kaba biçimde sövenleri görürsünüz. İkincisi, sövenler için hukukun işlemediğini, sövenlerin hukukun soğukkanlı ölçülerinde yargılanacak yerde devletçe korunduğunu, hatta ödüllendirildiğini, onurların ve değerlerin alt üst edildiğini gözlersiniz. Anayasanın 10. maddesi hukuk önünde herkesin eşit olduğunu, kimseye ayrıcalık tanınmayacağını, 25. maddesi hiçbir düşüncenin kanının kınanamayacağını öngörmüştür. Oysa kimileri kınamanın da ötesinde onurlara saldırmışlar, suç işlemişlerdir. Ama haklarında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bir bakıma kendilerine suç işleme ayrıcalığı, lüksü tanınmıştır. Devlet hukuku işletmezse görevi savsama suçunu işler. Suçu önleyen değil, üreten bir mekanizma olur. Saygınlığını yitirir. Kabalıkla medeni cesaret ayrımını yok etmiş, yapay şöhretler yaratarak halkın duygularını sömürmüş, kimilerine hukukun dışında ve üstünde konumlar tanımış bir devlet, elbette devletlik niteliğinden çok şey yitirmeye yargılıdır. Hukuk devletinde bir kimse yasaların ne üstünde, ne altında, ne dışındadır. Yalnızca içindedir. Bir örnekle bu konuyu kapamak isterim. Hukuk devletinde onurların bekçisi olan yargıcın görevi yalnızca kanıtlanan eylemin faalini yasaya göre cezalandırmaktır. Bu vesileyle onu kınamak, aşağılamak değildir. Bunu yapan bir yargıç yetkisini aşmış demektir. Daha çok demokrasi istiyorsak Cumhuriyetimizin bünyesindeki dikey ve otoriter katkı maddelerini çıkarıp atmalıyız. Yine diyorum, demokrasi kendisine karşıt görüşleri, yine demokrasi içinde göğüsleyen ve onlarla demokratik ortamda savaşan bir rejimin adıdır. Batı demokrasisinin dominantları arasında yer alan, tarihin deneyimlerinden gelen bu kurumlaşmış başat yöntemi iyi özümsemek zorundayız. Cumhuriyet Başyazı 1-2-1996. Türk halkı gel, gel yine, her neysen, kimsen yine gel. Kafirsen, ateş ve putu seversen yine gel. Girmez ki umutsuzluk dergahımıza. Yüz tövbeni bozsan bile gel, sen yine gel. T.S. Halman çevirisi diye çağıran Mevlana'nın döğene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek diyen Yunus'un kanun yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülünen diyen Veysel'in toprağında yaşıyor. Öyleyse sövenlere acımalı ve yardımcı olmalıyız. Doğru çizgiye getirmeliyiz onları. Onlardan nefret etmemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü tıbba göre insan beyni 3 katmandan oluşmaktadır. En altta saldırma, savunma işlevini yönlendiren katman. Onun üstünde sevgi, acıma, öfke, hınç gibi duyguları yönlendiren katman. En üstte anlama, belleme ve mantıklı ve güzel düşünmeyi yönlendiren, bilim ve sanatın gelişmesini sağlayan katman. İlk iki katmanın olumlu yanlarını kışkırtan, son katmanı geliştiren bir ortam yaratmak hepimizin ödevi olmalı. Bu kişileri ilk iki katmanın olumsuz yanlarından kurtarmalıyız. Eğer çoğulcu demokrasiyi ve iç barışı kurmak istiyorsak, Voltaire bilincini mutlaka kazanmalıyız. O Voltaire ki, Rousseau'nun yapıtlarını, görüşlerini hiç beğenmemişti. Ancak kitabı yakalıp Rousseau kaçmak zorunda kalınca onu yanına çağırmış ve çağrı mektubunda şöyle demişti. Söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum ama onu söyleme hakkınızı sonuna değin savunacağım. Voltaire bilinciyle amaçladığım işte budur. Atatürk'ün yakın amacı cumhuriyet, uzak amacı çoğulcu demokrasi olmuştur. Biz öyle bir rejim istiyoruz ki, diyordu Atatürk, bu ülkede padişahlığa yandaş olanlar dahi bir parti kursunlar. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, YKY, 1973, S.58-59. Padişahlığı yıkan bir devrimcinin bu engin hoşgörüsü hepimize örnek olmalıdır. Dahası benim manevi mirasçılarım, donmuş düsturları değil, bilimi izleyenlerdir diyen Atatürk'ün bu saptaması, günümüz hukuk ve siyaset biliminin iletisiyle örtüşmemektedir. O yüzden Atatürkçülüğü 1930'ların cumhuriyetçiliğinde tutuklayanlar onu küçültmüşlerdir. Oysa bilimin yaşama yansıtılması demek olan Atatürkçülük, sorumluluk değil sonsuzluktur. Ben sade bir yurttaş olarak işte böyle bir ülke özlüyorum. Bir hukukçu olarak da hukuk devletinin bütün çarklarının işletilmesini istiyorum. Hukuk devriminin söylemde, retorikte kalmamasını, eyleme dönüşmesini, öğreti başkadır, uygulama başkadır saplantısından kurtulmayı, Batı'nın kültürel genelleriyle bütünleşerek çağla aynı dalga boyunu yakalamayı, Batı hukukunun kıyısında değil, odağında soluk almayı istiyorum. Yasa almakla hukuk devrimi bitmez, belki başlar. Ama hukuk uygulamada Batı'dan bambaşka bir oluşum sergiliyorsa, bunu ulusal hukuk adı altında meşrulaştırmak, yanlış hukuku meşrulaştırmak demektir. Ben buna karşıyım. Ben, hukukun asimetrik içtihatlarla kısa devre yapmasına, skolastiğin hukukumuza tasarlayarak tahammülden saldıran olumsuzluklarına, ve bunun doğurduğu yoğunluk düşüklüğüne, çağdaş gazalilerin kotardığı tek düzeliğin onarlamaz ısrafında boşa dönen dişlilerle yürütülen hukuk uygulamasının sürçmesine karşıyım. Düz ayak hukukun değil, derin hukukun yürek vuruşlarını, kararlarımızın, içtihatlarımızın her sözcüğünde duymayı, çarpık hukuk uygulamasının yarattığı yargı depreminin fay hattından kurtulma kaygısıyla umudunu mafyaya bağlamış adaletin makus talihini yenmeyi, zamanın ve çağın ruhuyla ve en üstün değerleriyle denk düşmeyi, bütünleşmeyi, toplumun sağlıksız dokusunu iyileştirmeyi, nihayet tarihe maruz kalmayı değil, tarihi yapmayı istiyorum. Bunun da ancak bilimsel yöntemlerle ve yapıcı bir iz sürücü sabrıyla başarılacağının bilincindeyim. Hukukun sığlaştığı yerde adalet ve toplum tehdit altındadır. Hukuktaki her yanılgı patlamaya hazır bir kraterdir. Bütün adaletseverlerin bu haklı dileklerde birleşeceklerini ve soylu kavgada yer alacaklarını düşünüyorum. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Neye nokta hikmet? 1. Tartışmak işteşli bir eylemdir. Düşüncelerin karşılıklı tartışılmasını anlatır. Bu durumuyla Türkçenin en anlamlı sözcüklerinden biridir. 2. 1930 İtalyan Ceza Yasası'nın 272/2 maddesi ve fıkrası ulusal duyguyu yıkmak ya da yok etmek için yapılan propagandayı yasaklamıştı. İtalyan Anayasa Mahkemesi 6-7-1976'da ulusal duygu sözcüklerinin anayasada güvence altına alınan haklardan olmadığını, düşünceyi açıklama özgürlüğünü sınırladığını belirterek bunları iptal etti. 3. Bu konuda Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce verilmiş yüzlerce karardan bir örnek. 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca, yargıcın ölçüt olarak gözetmesi gereken geçmişteki durumu ve suç işleme hususundaki eğilimleri değerlendirmekle yetinecek yerde ahlaki eğilimi, temayülü gibi sanığın kişiliğini incitici değişleri gerekçeye yansıtmak ve yetki aşımına yol açmak suretiyle gerekçesiz hüküm kurulması yasaya aykırıdır. 4.C.D. 19.9.1995 4583/5751 Hukukun Onuru Cumhuriyet 18-10-1983 Hukukun bir bilim olup olmadığı hep tartışılmıştır. Ancak ne denilirse denilsin, son çözümlemede hukukun yaşayan ve yalın bir gerçek olduğu yadsınamaz. Hukuk ve adalet her insanın içli dışlı olduğu kavramlardır. İyi bir düşünür olan Alain Peyrefitte, 4 yıllık Adalet Bakanlığından sonra 1981'de yazdığı yapıtında bunu şöyle dile getirmiştir. Fransızların yaşamı yargısallaşıyor, adilleşiyor. Yeni bulunan bu terimin tutulmadaki başarısı da aslında bu olgunun simgesidir. Gittikçe karmaşıklaşan toplumda çıkar çatışmaları ortaya çıkıyor. Herkes kendi hakkının tehdit edildiğini duyumsuyor. Ekonomik ve toplumsal gelişmeler, uyuşmazlıklar dalgasını kabartıyor. Adalet üreten bir çağda yaşıyoruz. Gerçek budur. Toplum bunalımı, adalet bunalımını doğuruyor. Davacı, davalı, yakınmacı, sanık olmayan insanımız azınlıktadır. Kimi ekonomik bunalımlardan sonra binlerce dava birden açılıyor. Kısacası dava üretiliyor. Bu olgunun topluma bildirisi ise şudur. Yasa koyucu yeni düzenlemeler yapmalı, hukukçu ise yeni yorumlarla yaşam ve hukuk bütünleşmesini sağlamalıdır. Yasa yapıcısının sorumluluğu bu yazının konusu değildir. Amacım hukukçunun işlev ve ödevleri üzerinde durmaktır. Halksever ve haksever nice insan zaman zaman adaleti yargılamış, ülke gerçeklerine göre hukuk yorumu yapmak gereğinden söz etmiştir. 1912'de bir ülkede diyordu Raymond Poincare, boş zamanlarını yargıçları ve yargı kararlarını yargılamakla geçiren iyi niyetli insanlar vardır. Bu eleştiri dün olmuştu, bugün olmaktadır, yarın da olacaktır. İnsan yaşamına böylesine giren bir adalet gerçeği karşısında bunu yadırgamak şöyle dursun, olağan karşılamak gerekir. Ama nedir bu ülke gerçekleri ve yorumun sınırı? Elbette yargıç mesleğini yaşam koşullarına göre uygular. Hem yaşamı hem de hukuku bilmek zorundadır. Ama bu bütünleşme nasıl ve hangi ölçekte gerçekleşmektedir? Sorunun can damarı buradadır.